Ayrım 7.
Sayfa no 82. Yıllar sonra İtalya'da güneşli bir balkona oturup yazmaya başlamadan önce bir kere daha geleceklerdi gözünün önüne. Aurora Leigh'in en canlı bölümleri için ona esin kaynağı olacaklardı. Ama şu anda kahya kapıyı açmıştı, yeniden yukarıya odasına çıktı. Cumartesi Flash'ın hapisliğinin 5. günüydü. Neredeyse bitkin, neredeyse bütün umutlarını kaybetmiş bir halde, kıvıl kıvıl köpek kaynayan zeminin kendine düşen karanlık köşesinde kesik kesik soluyarak yatıyordu. Kapılar gümbürtüyle çarpıldı, kaba sesler çığırdı, kadın çığlıkları yükseldi. Papağanlar Maidvale'deki dullarla hiç etmedikleri kadar gevezelik ettiler. Ama şimdi sadece yaşlı, kötü niyetli kadınlar onlara küfrediyordu. Kürkünde böcekler cirit atıyordu ama Flash silkinemeyecek kadar halsiz, kayıtsızdı. Flash'ın bütün geçmişi, geçmişinden birçok sahne, Reading, Limonluk, Miss Mitford, Mr. Kenyon, kitap rafları, büstler, inik storun üzerindeki köylüler, bir kazana düşüp erimiş kar taneleri gibi kaybolup gitmişlerdi. Hala bir umuda sarılıyorsa bu ada ve biçime kavuşmamış bir umuttu. Hala Miss Barrett dediği birinin çizgileri yitmiş yüzü. O hala vardı. Dünyanın bütün geriye kalanı gitmişti ama o hala vardı. Fakat öyle bir uçurum ayırıyordu ki ikisini, Flash'ın ona ulaşması neredeyse imkansızdı. Yeniden karanlık çökmeye başladı. Öyle bir karanlık ki artık neredeyse son umudunu da ezip yok edebilecek gibi. Miss Barrett'ı. Gerçekten de Wimpole sokağındaki egemen güçler hala şu son anlarda bile Flash'la Miss Barrett'ı birbirlerinden ayırmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Cumartesi günü öğleden sonra divana uzanıp Taylor'ın gelişini bekledi. O korkunç şişman kadın söz vermişti. Sonunda geldi Taylor fakat köpeği getirmemişti. Yukarıya haber yollattı. Miss Barrett şuracıkta ona 6 guineayı ödesindi. Buradan dosdoğru Whitechapel'a gidecek, köpeği namusum hakkı için bak getirecekti. İblis Taylor'ın sözü ne kadar sözdü, Miss Barrett bunu kestiremiyordu. Ama başka yolu da yok gibiydi. Flash'ın hayatı söz konusuydu. Gineleri saydı ve aşağıda holde bekleyen Taylor'a yolladı. Ama kötü bir rastlantı eseri, Taylor aşağıda şemsiyeler, gravürler, kalın halılar ve diğer değerli eşyalar arasında beklerken içeri Alfred Barrett girdi. İblisi ta evin içinde görmek tepesinin atmasına yetti. Öfkeden kudurdu. Ona hilekar, yalancı ve hırsız dedi. Bunun üzerine Mr. Taylor da ona hakaret etti. Çok daha kötüsü, cehennemde yanacak bile olsam bir daha köpeğinizi göremeyeceksiniz diye ilendi ve evden fırladı gitti. Demek ki kan lekeli paketi ertesi sabah kapının önünde bulacaklardı. Miss Barrett yeniden aceleyle elbiselerin üzerine geçirdi ve aceleyle aşağı indi. Neredeydi Wilson? Biri atlı araba çağırsın. Hemen şu an Shoreditch'te geri gidiyordu. Ailesi ona engel olmak üzere ayaklandı. Hava kararıyordu, zaten yorgun düşmüştü. Bu macera sağlıklı bir erkek için bile tehlikeliydi. Onun için çılgınlıktı. Bunları dediler ona. Erkek kardeşleri, kız kardeşleri hepsi başına toplaşarak tehditler savurdular, vazgeçirmeye çalıştılar. İyice deli, inatçı ve kalın kafalı olduğumu yüzüme haykırdılar. Mr. Taylor'a ettikleri kadar küfür ettiler bana. Ama o direndi. Sonuçta deliliğinin derecesini kavradılar. Tehlikesi ne olursa olsun ona karşı çıkmamalıydılar. Septimus, bağ odasına döner de yeniden yatışırsa bizzat kendisinin Taylor'a gidip parayı vererek köpeği geri getireceğini söyledi. İşte böylece Whitechapel'da Eylül ayının 5. gününün alacakaranlığı yerini akşamın karanlığına bıraktı. Odanın kapısı bir kere daha tekmelenerek açıldı. Kıllı bir adam Flash'ı ensesinden tutup köşesinden çekti, aldı. Eski düşmanının çirkin suratını gören Flash, öldürülmeye mi yoksa salıverilmeye mi götürüldüğünü kestiremedi. Hayalet haline gelmiş bir tek anı dışında aldırdığı da yoktu. Adam eğildi. O koca parmaklar neden boğazında kımıldanıp duruyordu? Bıçak mı yoksa zincir miydi? Tökezleyerek yarı yarıya körleşmiş halde tir tir titreyen bacaklarının üzerinde Flash dışarıya salınıverdi. Wimpole sokağında Miss Barrett yemek yiyemedi. Flash ölmüş müydü, yaşıyor muydu bilmiyordu. Saat 8'de kapı vuruldu. Her zamanki gibi Mr. Browning'in mektubu. Ama bu mektubu almak üzere kapı açıldığında içeri başka bir şey daha daldı, Flash. Doğru mor kaseye gitti. Kase 3 kere dolduruldu. Hala içiyordu. Miss Barrett sarhoş, şaşkın, kirli köpeğin suyu içişini seyretti. Beni gördüğüne sandığım kadar sevinmedi diye not düştü. Hayır, dünya yüzünde istediği tek şey vardı, temiz su. Değil mi ki Miss Barrett o adamların suratına bir kere bakmış, bütün yaşamı boyunca unutamamıştı? Flash ise onların tam ortalarında 5 gün boyunca onların 2 dudağı arasında yaşamıştı. Şimdi gene yastıklar üzerinde yatarken soğuk su elle tutulur varlığı olan tek şey, tek gerçekti. İçti de içti. Yatak odasının eski tanrıları, kitaplık, gardırop, büstler elle tutulur varlıklarını yitirmişlerdi. O da artık bütün dünya değildi. Sadece bir sığınaktı. Vahşi hayvanların kol gezdiği, zehirli yılanların çöreklendiği bir ormanda, tir tir titreyen bir tek yaprağın gözden gizlendiği bir kuytuluktu sadece. Her ağacın arkasında üzerine atlamaya hazır bir caninin beklediği bir yer. Divanın üzerinde Miss Barrett'ın ayakları dibinde sersemlemiş, bitkin bir halde yatarken iple bağlı köpeklerin ulumaları, dehşete kapılmış kuşların çığlıkları hala kulaklarında çınlıyordu. Kapı açıldı mı irkiliyor, içeri eli bıçaklı, kıllı bir adamın girmesini bekliyordu. Oysa giren sadece elinde bir kitapla Mr. Kenyon'du. Sadece sarı eldivenleriyle Mr. Browning'di. Ama artık Mr. Kenyon'dan, Mr. Browning'den de ürküyordu, onlara artık güvenmiyordu. O gülümseyen dost yüzlerin ardında ihanet ve acımasızlık ve ikiyüzlülük vardı. Okşayışları boştu. Wilson'la mektup kutusuna kadar gitmekten bile nefret ediyordu. Zinciri olmadan yerinden kımıldamıyordu. "Zavallı Flash, kötü adamlar mı kaçırdı seni?" dediklerinde başını kaldırıyor, inleyip sızlanıyordu. Bir kırbaç şaklasa ok gibi fırlayıp sokak merdivenlerinden aşağıyı bodruma kaçıyordu. Evin içinde divanın üzerinde yatan Miss Barrett'a daha da sokuluyordu. Bir o terk etmemişti kendisini. Ne de olsa güveniyordu ona. Miss Barrett da giderek olayın etkisinden kurtuldu. Bitkin, tir tir titreyerek, kirli ve sıskacık, divanda onun ayakları dibinde yattı Flash. Günler geçip de Whitechapel'ın anısı silikleşmeye başlayınca, Flash divanda yattığı yerde Miss Barrett'ın yakınında onun duygularını her zamankinden daha açıkça okur oldu. Ayrılmışlardı. Şimdi gene birlikteydiler. Gerçekten de hiçbir zaman bu kadar yakın olmamışlardı. Miss Barrett'ın her irkilişi, her kımıldanışı onun da bedeninden geçiyordu. Son zamanlarda da sürekli irkiliyor, kıpırdanıyordu sanki hanımı. Kapıya bir paket getirildiğinde bile sıçrıyordu. Paketi açtı, titreyen parmaklarla kutudan bir çift kalın bot çıkardı. Bunları hemen dolabın bir köşesine sakladı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi gene yerine yattı ama bir şey olmuştu. Yalnız kaldıklarında kalktı, bir çekmeceden elmas bir gerdanlık çıkardı. İçinde Mr. Browning'in mektupları duran kutuyu çıkardı. Botları, gerdanlığı ve mektupları hepsini birden bir halı bavula doldurdu. Sonra sanki merdivenlerde bir ayak sesi duymuştu. Çantayı yatağın altına itti, hemen yatağa yatıp üzerini yeniden şallarla örttü. Flash'a öyle geliyordu ki, böylesi gizli kapaklılık işaretleri yaklaşmakta olan bir krizin habercisi olmalıydılar. Birlikte kaçıp gitmek üzere miydiler? Birlikte köpek hırsızları ve zorbalarla dolu bu korkunç dünyadan kaçmak üzere miydiler? Ah, bir mümkün olsa bu. Heyecandan titreyip sızlandı ama Miss Barrett sesinin alçak tonuyla ona gürültü etmemesini söyleyince hemen o an sustu. Miss Barrett da son derece sessizdi. Erkek ya da kız kardeşlerinden biri odaya girdiğinde divanın üzerinde hiç kıpırdamadan yatıyordu. Mr. Barrett'la hep yattığı yerden konuşurdu. Mr. Barrett'la gene yattığı yerden konuştu. Ama cumartesi günü, Eylül ayının 12'si, Miss Barrett Flash'ın ilk kez tanık olduğu bir şey yaptı. Hemen kahvaltıdan sonra sokağa çıkacakmış gibi giyindi. Dahası hanımının giyinişini seyrederken Flash, onun yüzündeki ifadeden kendisini götürmeyeceğini anladı. Kendisine ait gizli bir iş üzerindeydi. Saat 10'da Wilson odaya girdi. O da gezintiye çıkacak gibi giyinmişti. Birlikte çıktılar. Flash divana uzanıp onların dönmelerini bekledi. Bir saat kadar sonra Miss Vera tek başına eve döndü. Flash'a bakmadı. Hiçbir şeye bakmıyor gibiydi. Eldivenlerini çıkardı ve Flash bir anlığına sol elinin parmaklarından birinin üzerinde altın bir halkanın parladığını gördü. Sonra Miss Barrett'ın yüzüğü parmağından çıkarıp bir çekmecenin karanlığına gizlediğini gördü. Sonra her zamanki gibi divana uzandı. Flash soluk bile almaya korkarak hanımının yanında yatıyordu çünkü her ne olmuşsa olan şey ne pahasına olursa olsun gizlenmesi gereken bir şeydi. Ne pahasına olursa olsun yatak odasındaki yaşam her zamanki gibi sürüp gitmeliydi. Gene de her şey farklıydı. Pencere storunun şişip sönerken kımıldaması bile Flash'a bir işaret gibi geliyordu. Sonra büstlerin üzerindeki ışık ve gölge oyunları da göz kırpıyor, çağırıyor gibiydi. Odadaki her şey değişikliğin farkındaydı sanki. Olacak bir şeylere hazırdı. Öte yandan her şey sessizdi de. Her şey gizliydi. Kardeşlerin hepsi her zamanki gibi odaya girip çıkıyorlardı. Mr. Barrett her zamanki gibi akşamları geliyordu. Her zamanki gibi pirzolanın yenip yenmediğine, şarabın içilip içilmediğine bakıyordu. Miss Barrett konuşuyor, gülüyor, odada birileri varken bir şeyler gizlediğine dair bir işaret vermiyordu. Ama baş başa kaldılar mı, yatağın altından halı bavulu çıkarıyor, aceleyle, hırsızlama, dışarı kulak kesilerek içine bir şeyler dolduruyordu. Gerginlik işaretleri görülmeyecek gibi değildi. Pazar günü kilise çanları çalıyordu. ''Hangi kilisenin çanı bunlar?'' diye sordu biri. ''Marylebone kilisesinin çanları'' dedi Henrietta. Flash, Miss Barrett'ın yüzünün ceset gibi bembeyaz kesildiğini gördü ama kimse bir şey fark etmemiş gibiydi. Böylece pazartesi geçti ve salı ve çarşamba ve perşembe. Bu günlerin üzerine bir sessizlik örtüsü yayılmıştı. Yemek, içmek, konuşmak ve her zamanki gibi divanın üzerinde hiç kıpırdamadan yatmaktan oluşan bir örtü. Huzursuz uykusunda bir o yana bir bu yana dönen Flash bir rüya gördü. Uçsuz bucaksız bir ormanda, karanlıkta, eğrenti otlarıyla yaprakların altında ikisi oturuyorlardı. Sonra yapraklar iki yana ayrıldı ve Flash uyandı. Etraf karanlıktı ama Wilson'ın hırsızlama odaya girdiğini, bavulu yatağın altından alıp sessizce dışarıya çıkardığını gördü. Bu cuma gecesi olmuştu. Eylül'ün 18'i. Bütün cumartesi sabahı her an yere bir mendilin düşeceğini, pes perdeden bir ıslık sesi geleceğini ve ölüm ya da dirim anlamına gelen bir işaret verileceğini bilen biri gibi uzandı kaldı yattığı yerde. Miss Barrett'ın giyinmesini seyretti. 4:15 kala kapı açıldı ve Wilson içeri girdi. Sonra işaret verildi. Miss Barrett onu tutup kaldırdı. Ayağa kalkıp kapıya yürüdü. Bir an odada ayakta durup bakındılar. İşte divan, yanında Mr. Browning'in koltuğu, büstler ve masalar. Güneş sarmaşık yaprakların arasından süzülüyordu. Üzerinde yürüyen köylüler olan stor usulca dışarı doğru şişti. Her şey her zamanki gibiydi. Hepsi, her şey bu kımıltıların daha milyonlarcasını bekler gibiydi ama Miss Barrett'la Flash için bunlar en sonunculardı. Hiç ses çıkartmadan kapıyı kapadı Miss Barrett. Hiç ses çıkartmadan parmak ucunda aşağı indiler, çalışma odasının, kütüphanenin, yemek odasının önünden geçtiler. Her şey her zaman göründüğü gibiydi, her zaman koktuğu gibiydi, her şey. Sanki bu sıcak Eylül akşam üzeri uykuya dalmışçasına sessizdi. 5. İtalya. Sanki saatler, günler, haftalarca süren karanlık ve takırtı tukurtu, ansızın parlayan ışıklar, sonra uzun kasvet tünelleri, şu yana bu yana fırlatılmak, bir acele ışığa doğru kaldırılmak ve Miss Barrett'ın yüzünü yakından görmek, sonra ince ağaçlar ve çizgiler ve raylar ve yüksek ışıkla beneklenmiş evler, çünkü o günlerde demir yollarında köpeklere sandıklarda yolculuk ettirmek gibi barbarca bir adet vardı art arda. Ama Flash korkmuyordu, kaçıyorlardı. Zorbaları ve köpek hırsızlarını arkalarında bırakıyorlardı. Takır tukur, gacır gucur, gacır gucur, takır tukur et, istediğin kadar diye mırıldandı tren, onu bir yandan ötekine savururken. tek Wimpole sokağı ve Whitechapel'i arkamızda bırakalım da. Sonunda ışık genişledi, takırtı sona erdi. Kuşların ötüşünü ve rüzgarda ağaçların iç çekişini duydu. Yoksa suyun çağlayışı mıydı? Nihayet gözlerini açınca, nihayet sallanıp kürkünü silkeleyince, aklı hayale gelebilecek en şaşılası manzarayı gördü. Akıp giden suların ortasında bir kayanın üzerinde Miss Barrett duruyordu. Ağaçlar üzerine doğru eğiliyordu, ırmak çevresinde fır dönüyordu. Tehlikede olmalı. Flash bir sıçrayışta şapırtılarla suyu geçti, ona ulaştı. Petrarca'nın adıyla vaftiz edildi o, dedi Miss Barrett. Flash yanı başındaki kayaya tırmanıp çıkarken. Valkluz'daydılar çünkü Miss Barrett Petrarca'nın çeşmesinin ortasındaki bir taşa tünemişti. Sonra gene takırtı tukurtu, gene gacırtı gucurtu derken gene sağlam yere koydular onu. Karanlık açıldı, ışık boşaldı üzerine. Canlı uyanık şaşkın, güneş ışığına boğulmuş geniş çıplak bir odada kırmızımsı taş karoların üzerine oturtulmuş buldu kendini. Koklayarak, dokunarak bir o yana bir bu yana koştu. Halı yoktu, şöminede. Divan, koltuk, kitaplık, büste yoktu. Keskin ve yabancı kokular burun deliklerini gıdıkladı, onu hapşırttı. Sonsuz parlak ve aydınlık ışık gözlerini kamaştırdı. Hiç bu kadar sert çizgili, böyle aydınlık, böyle büyük, böyle boş bir odada, odaysa burası eğer, bulunmamıştı. Odanın ortasında masanın yanındaki iskemlede otururken Miss Barrett her zamankinden de küçük görünüyordu. Sonra Wilson onu dışarıya çıkardı. Neredeyse kör olduğunu sandı Flash önce güneşten sonra gölgeden. Sokağın bir yarısı cayır cayır yanıyordu, öteki yarısı acı soğuktu. Kadınlar kürklere bürünmüş geçiyorlardı. Oysa bir yandan da güneş geçmesin diye başlarına şemsiye tutuyorlardı. Sonra sokak sıyrılmış kemik gibi kupkuruydu. Kasım ortası olmasına rağmen patilerini ıslatacak, tüylerini birbirine yapıştıracak ne çamur vardı ne de su birikintisi. Ne kenarı çevrili yollar ne de korkuluklar vardı. Wimpole sokağında ya da Oxford sokağında yürümeyi öylesine dikkat dağıtıcı bir iş yapan o sarhoş edici koku karmaşası yoktu. Öte yandan kesme taştan binaların köşelerinden, kuru sarı duvarlardan gelen garip yeni kokular aynı derecede keskin ve acayipti. Sonra sallanan kara bir perdenin gerisinden şaşırtıcı tatlılıkta duman duman bir koku geldi, durdu, patilerini kaldırdı, içine çekti bunu, kokunun peşinden gitti, perdenin alt ucundan içeri girdi, içinde sesler yankılanan, benek benek ışık serpintili, çok büyük, kümbet gibi salonu şöyle bir gördü. Wilson onu bir dehşet çığlığıyla hızlıca çekti kayışından. Tekrar geriye sokağa indiler. Sokağın gürültüsü sağır ediciydi. Sanki herkes aynı anda kulakları sağır edecek kadar tiz çığlıklar atıyordu. Londra'nın kunt ve mahmur uğultusu yerine bir takırtı tukurtu, bir bağırış çağırış, bir çıngırdama, bir haykırış, kırbaç çaklaması ve bir çan sesidir gidiyordu. Flash bir o yana sıçradı, bir bu yana zıpladı. Wilson da öyle. 20 kere kaldırıma çıkmaları, kaldırımdan inmeleri gerekti. Bir at arabasından, bir öküzden, bir bölük askerden, bir keçi sürüsünden kaçabilmek için. Yıllardan beri ilk kez bu kadar genç, çevik hissediyordu kendini. Şaşkın ama iyice coşmuş bir halde kırmızımsı karalara çöktü ve Wimpole sokağında yastıklar üzerinde yıllardır uyumadığı kadar derin bir uykuya daldı. Ama Flash çok geçmeden Pisa'yı, çünkü şimdi bulundukları yer Pisa'ydı, Londra'dan ayıran çok daha derin farkları bulup çıkardı. Köpekler farklıydı. Londra'da daha posta kutusuna doğru yürür yürümez ufak buldoklardan biriyle, av tazısıyla, İskoç çoban köpeğiyle, Newfoundland tazısıyla, St. Bernard'la, Terrier'le ya da Spaniel kabilesinin ünlü 7 ailesinden biriyle karşılaşırdı. Her birine ayrı bir isim vermişti, ayrı bir mevki. Oysa burada, Pisa'da onca köpek bolluğuna rağmen mevki, rütbe yoktu. Hepsi, olabilir miydi böyle şey, kırmaydı. Görebildiği kadarıyla sadece köpekti bunlar. Boz köpekler, sarı köpekler, benekli çizgili köpekler. Sırf benekli köpekler. Ama bunların arasında tek bir spaniel, çoban köpeği, av tazısı ya da mastı görmek imkansızdı. Peki köpek kulübünün yargı hakkı yok muydu İtalya'da? Spaniel kulübü bilinmiyor muydu? Tepe çıkıntısına ölüm fermanı çıkaran, kıvırcık kulağı makbul sayan, tüylü ayağı arka çıkan, alın ille de yuvarlak olacak ama çıkık olmayacak diyen bir yasa yok muydu? Anlaşılan yoktu. Flash kendini sürgünde bir prens gibi hissetti. Bir dolu Canaille'ın ortasında tek aristokrat oydu. Bütün Pisa'da tek safkan cocker spaniel oydu. Yıllar yılı Flash'a kendini bir aristokrat sayması öğretilmişti. Mor çanak ve zincir yasası ruhunun derinliklerine işlemişti. Dengesinin bozulması hiç şaşırtıcı değildi. Kerpiçten kulübelerde oturan bir yerli güruhunun ortasına bırakılıveren bir Howard ya da Cavendish'i ara sıra Castworth'u hatırlatıyor, grup vakti renkli camları tutuştururken kırmızı halıları, armalarla bezeli galerileri acı acı anıyor diye onu suçlayamazdınız doğrusu. Tamam, Flash'ta biraz züppelik vardı. Miss Mitford bunu yıllar önce keşfetmişti. Londra'da kendiyle eşit ve kendinden üstün köpekler arasında yatışan bu duygu, şimdi burada benzersiz olduğunu görünce dönmüş gelmişti. Zorbalaştı, edepsizleşti. Flash'tan bir zorba oldu. Kapıyı açtırmak istediğinde insanın dikkatini dağıtacak kadar havlıyor diye yazdı Miss Browning. Robert diyor ki diye devam etti. Flash kendisinin, benim kocamın yani, sadece ona hizmet etmek için yaratıldığını sanıyormuş. Gerçekten de öyle görünüyor. Robert, kocam. Flash değişmişti belki ama Miss Barrett da değişmişti. Şimdilerde kendine Mrs. Browning dedirttiğinden de değil sadece. Ya da parmağındaki altın yüzüğe güneş ışığında ışıltılar çaktırdığından da değil. Değişmişti Flash'ın değiştiği kadar. Flash onun günde 50 kere Robert, kocam dediğini duyuyordu. Hem de her keresinde ensesindeki tüyleri kabartan, yüreğini ağzına getiren bir gururla. Ama değişen yalnız konuşması değildi. Artık mesela bir kadeh porto şarabını yudumlayıp baş ağrılarından yakınacağına, bir sürahi Santi'yi deviriyor, üstüne de deliksiz bir uyku çekiyordu. Yemek masasının üzerinde buruşuk, ekşi, sarı bir tek meyve yerine bir dal portakal çiçeği duruyordu. Sonra dört tekerlekli Lando'ya binip Regent's Park'a gitmek yerine ayağına kalın botlarını geçiriyor, dağ tepe geziyordu. Bir Lando'da oturup sarsıla sarsıla Oxford sokağı boyunca yol almak yerine dokunsan dökülecek bir faytonda hoplaya zıplaya bir gölün çevresinde turluyorlar, dağları seyrediyorlardı. Yoruldu mu da yeniden fayton çağırmıyordu, bir taşın üzerine oturuyor, kertenkeleleri seyrediyordu. Güneşe bayılıyordu, soğuğa bayılıyordu. Hava buz kesti mi, ateşe dükün ormanlarından çam kütükleri atıyordu. Birlikte çıtırdayan ateşin başında oturuyor, keskin güzel kokuyu içlerine çekiyorlardı. İngiltere'yi harcamak pahasına İtalya'yı övmekten hiç geri durmuyordu. Zavallı İngilizlerimiz diye bağırıyordu. Mutluluk eğitimleri eksik. Ateşle değil, güneş ışığıyla imtihan edilmeleri gerek. Burada İtalya'da güneşin ürettiği özgürlük, yaşam ve sevinç vardı. İnsanların kavga ettiklerini ya da küfürleştiklerini hiç görmüyordunuz. İtalyanları hiç sarhoş görmüyordunuz. Shoreditch'teki o adamların yüzleri yeniden geldi Mrs. Browning'in gözünün önüne. Hep Pisa'yı Londra ile karşılaştırıyor, Pisa'dan ne kadar çok hoşlandığını söylüyordu. Pisa sokaklarında güzel kadınlar tek başlarına dolaşabiliyorlardı. Büyük hanımefendiler bulaşık sularını yalağa kendi elleriyle boşalttıktan sonra inkar edilmez bir görkem içinde saraya yollanıyorlardı. Çanları, kırma köpekleri, develeri, çam ormanlarıyla Pisa, maun kapıları ve parça koyun etleriyle Wimpole sokağına bin kez bedeldi.